Ayrım 11.
Namık Kemal babasına yazdığı bir mektupta Fransa'nın konyaklarını ne kadar beğendiğini belirterek şöyle diyordu. Burada melek gibi geçiniyorum. Buranın konyakları pek âlâ. Londra'da günde yarım şişe konyak içilmedikçe midede hazım mümkün olmuyor. Bereket versin ki biz de kolera salgını zamanında konyağa alışmışız. Burada bir yığın kitabım var, fırsat buldukça okuyup eğleniyorum. Namık Kemal yine o dönemde babasına yazdığı bir mektupta Paris'in pahalılığından sızlanarak şunları anlatıyordu. Veli nimetim, sebebi hayatım, pederim efendim. Aman Paris, aman! Masrafına tahammül edilmiyor. Daima evde oturur, yemeğini de kendin pişirirsen zararı yok. Mesela benim ev kirasıyla yemek masrafım ayda 1500-1600 kuruşla bitiyor. Fakat bizim gibi şunu bunu görmek için sokağa çıkmaya muhtaç olursan, araba parası, bir yerde oturmak, yolda bir su içmek gibi şeyler için gündüzlü geceli en az bir Fransız altını gidiyor, kolay değil. Evler kâgir, rahat ama ferah değil. Burada hiç dostumuz, akrabamız yok. Yanımıza cinler bile uğramıyor. Genelde gece yarısından 3-4 saat sonra yatılıyor, yemekse ezan saatlerinde yeniyor. 9-10 saat evde oturmak mümkün değil, çaresiz tiyatroya falan gidiyoruz. Gece yarısı eve dönüyorum, ondan sonra da kitap okuyup yazmaya başlıyorum. Masraftan yandık. Neyse elhamdülillah maaş bize kâfi geliyor. Londra çok ucuzdu. Yemek daha pahalıydı ama ufak tefek masraflar yoktu. Ben Paris'teki koca dairede yapayalnız kaldım. Nuri Bey ve arkadaşları başka dairede oturuyorlar. Ziya ve Agah Beyler de geçici olarak Londra'ya gittiler. Bütün Paris işleri bana kaldı. Namık Kemal'in o dönemde en yakın arkadaşlarından biri Nuri'ydi. Hem kendisini çok seviyor hem de bol bol takılıyor ve onu şakalarıyla çileden çıkartıyordu. Örneğin bir ara başka bir nedenle Hicaz'a gidip hacı olmasına takılarak ona bazen Hacı Nuri diyordu, bazen de Evliya, Mevlana ya da Hazreti İsa. Namık Kemal bütün düşüncelerini ve duygularını babası Mustafa Asım Bey'e açmaktan hiç geri kalmıyordu. Bu mektuplarının birinde de Nuri'ye değinerek şöyle demişti. Burada bir takım tiyatro oyunları oynanıyor ki taştan yüreklileri ağlatır. Hemen çoğu geceler oradayım. Lakin bizim Mevlana Hacı Nuri bunları beğenmiyor. O bol bol zevzeklik edilen tiyatrolardan hoşlanıyor. Onların birinde 40-50 yaşlarında ağzı cücük, burnu, çenesi sivri, gözleri çil mavi, kaşı yok ki şeklini tarif edeyim, esmer sarı, omuzları tabla gibi geniş, kolları değnek kadar ince bir karı var. Oyun oynuyor, arada kedi gibi miyavlıyor, o da türkü olacak. Beyimiz onu beğeniyor, onun seyrine gidiyor. Çünkü işveliymiş. Bu da İstanbul şehirlisi, saray terbiyesi olduğu için işveyi severmiş. Bir de çocukluğunda mızıkada çalıştı ya, alafranga musiki bilirmiş. Çocuk bununla beraber yine arkadaşların hepsinden evven. Kahpe Avrupa evliyayı azdırıyor. Yine aferin Suaviye, aferin bana. Biz bekar bekar oturuyoruz. Adam dediğim bizim gibi olur. Yeni Osmanlıların Avrupa'da ilk amaçları gazete çıkartarak düşüncelerini İstanbul'a duyurmaktı. Basının en özgür olduğu ülkenin İngiltere olduğuna karar verdiler. Ama Ali Suavi kafasının dikine giderek ötekilerden ayrıldı ve 1867 Ağustos'unda tek başına muhbiri çıkarttı. Gazetenin birinci sayfasında şu söz yer alıyordu. Muhbir doğru söylemenin yasak olmadığı bir memleket bulur yine çıkar. Muhbir yeni Osmanlı çevrelerinde bir düş kırıklığı yarattı. Çünkü Ali Suavi kendi aralarında olması gereken dayanışmaya ve demokratik anlayışa boş vererek kafasının dikine gidiyordu. Öte yandan da laik anlayışa karşı gelerek şeriatçı bir düzene yöneliyordu. Kendi kendine örgütün adını bile değiştirmeye kalkmıştı. Gazetenin ilk sayısında şimdilik geçici olarak Avrupa'ya yerleşmiş bulunan Cemiyet-i İslamiye'nin en büyük amacı diye söze başlıyordu. Nereden çıktı bu Cemiyet-i İslamiye? Ali Suavi öte yandan da okul kitaplarının gündeme alınmasını önererek o dönemde Hindistan'ın Müslüman kesimlerinde yani Pakistan'daki dinci eğitim yöntemlerini örnek olarak gösteriyordu. Oysa yeni Osmanlılar hiçbir toplantıda bu konuya değinmemişlerdi. Ali Suavi'nin bu tür gerici davranışları havayı bulandırdı. Namık Kemal ve arkadaşları bunun üzerine muhbiri dışlayarak devrimci bir yayın organı çıkarmaya karar verdiler. 1868 Haziran'ında çıkan yeni gazetenin adı Hürriyet oldu. Bir yandan da muhbire açıklamalar göndererek yeni Osmanlılar adını kullanmaya yetkisi olmadığını bildirdiler. Böylece Ali Suavi ile aralarındaki köprüler atılmış oluyordu. Namık Kemal, Ziya Bey ve Ali Suavi'nin Londra'da bulunmasına karşılık Reşat Paris'teydi ve yazılarını oradan gönderiyordu. Namık Kemal de o sıralarda babası Mustafa Asım Bey'e 8 Mart 1868'de yazdığı mektupta şöyle diyordu. Veli nimetim, bendenizin elhamdülillah hiçbir şeyi kalmadı. Şimdi Ziya Bey, Reşat Bey, Nuri Beylerle beraber bahçe üstünde gayet geniş, gayet şahane bir yazlık daire tuttuk. Pek nefis eğleniyoruz. Sultan Mecid'in ekim başılarından meşhur Doktor Spitzer bizim üstümüzdeki dairede oturuyor, pek ahbapça görüşüyoruz. Geçen keyifsizliğimde beni tedavi eden oydu. Benden sonra Nuri Bey de benim gibi hastalandı, 2-3 günde o da benim gibi savuşturdu. Hastalık kara humma başlangıcıymış. Devası azıcık sulfato içmek ve günde birkaç kez soğuk suyla başını yıkamaktan ibaretmiş. Görseniz ne kadar semizledim. İstanbul'dan gelen esbabım yanımda duruyor, dün pantolonu giydim. Bir karıştan ziyade genişlemişim. Hanım validemin eteklerini öperim. Gördüğü rüya aramızda olan sevginin delilidir. Allah bilir ki onlar beni ne kadar severlerse ben de onları o kadar severim. Eniştemin, hanım ablamın, Kudret ve Esat beyefendilerin, Hoca Ali efendimin ellerinden öperim. Hoca babaya, küçük Mehmet efendiye saygılar, Nesime'ye selam, Feride'nin, Ekrem'in gözlerini öperim. Kemal. Bir süre sonra Osmanlılar yine birbirlerinden ayrıldılar, Reşat Paris'e döndü. Namık Kemal 1869 Mart'ında ya da Nisan'ında Reşat Bey'e yazdığı bir mektupta da şöyle diyordu. Reşadım, bir Reşadım. Buraya gel de gözün karı görsün, tiyatro görsün. Alimallah Victor Hugo'nun Les Misérables, Sefiller romanından çıkma bir drama oynuyorlar. Dünyada böyle parlak şey olamaz. Acaba ben ölür müyüm diye soruyorsun, ona şüphe etme. Elbette bir vakit gelir ölürsün, deccal olacak değilsin. Köpek, sen epeyce şeyler yazmaya başladın. Bizim mektebe girdin ama başkaları gibi eşek kalmayacaksın. Fikrini çalılığa düşmüş örümcek zarına benzeteceğine, iğneli fıçıya düşmüş çıfıt çocuğuna benzetsen daha renkli olurdu. Sen şişlenmekten korkmazsın. Muzikai mahsustan yetişme değil misin? Orada alışamadın mı? Maşallah, muhabbetle evlenen ve haremini düşünüp de ağlayan delikanlıya. Vay, Rousseau'nun başında kitap parlatacak alim. Artık Nuri'ye söylediğim şeyi sana da söyleyeyim. Dün mektebe varmış, bugün üstad olayım der. O ender eserlerini görsek de istifade etsek. Ben senden iki satır şiir yazmanı dilemedim. Gazetenin önceki sayısındaki adının namusunu kurtarmak için bir şey yaz dedim. Canın ister yap, canın ister yapma. Yediği boka bak, Reşat Bey dedik, yani Osmanlıların ileri gelen üyelerinden dedik. Tasvir-i efkara hizmet etti dedik, birader dedik, dünyanın bokunu yedik. Köpek, şimdi haksız olarak bana Müslümanlığını mı tasdik ettireceksin? Meğer sen Müslümanım diyebiliyorsun ha? Hele o yazdığın şeyleri gönder de bakalım derecen ne kadar yüksekmiş. Kardeşin Kemal. Namık Kemal bir yandan da Londra'da bol bol okuyor, genel kültürünü zenginleştiriyordu. O sıralarda hukuk ve ekonomi de öğrendi. Reşat'a yazdığı bir mektupta, "Bizim droit, hukuk dersi hayliden hayliye ilerledi. Ekonomiyi yarı ettik evladım." diyordu. Namık Kemal o dönemde Hürriyet gazetesinde çıkan yazılarında günün önemli ekonomik sorunlarını herkesin anlayabileceği bir dille çeviriyordu. Bu yazılarını bazen soru-yanıt biçiminde düzenliyordu. İşte bunun örneklerinden biri. Sizin derdiniz nedir? Neden bu kadar gürültü çıkartıyorsunuz? Bizim derdimiz tehlikeler içinde olan devleti ve vatanımızı kurtarmaktır. Siz halkın vekili misiniz? Başka adam yok mu? Devlet bir bütündür, biz de onun bir parçasıyız. bütüne gelecek fenalıklar bizi de etkiler. Gemi batarsa bütün yolcular boğulur. Can çok tatlıdır. Koca bir devlet dünya haritasından silinmek üzereyken bunu görüp de susanlar sonsuza kadar lanetle anılmazlar mı? Devletteki tehlikeyi siz nereden anladınız? Tehlike ortada. Devletin 3 milyon kadar geliri varken 16 milyon keseden fazla faizli borcu var. Düşman aç gözlerini ona çevirmiş, boğmak için fırsat bekliyor. Ziraat, ticaret, zanaat ve marifet mahvolma derecesindedir. Kanun ve adalet yoktur. Bilgili insanlar hakaret görmekte, cahil ve aşağılık olanlar saygınlık kazanmaktadır. Böyle bir millet tehlikede değildir de refah ve gelişme yolunda mıdır? Durum böyleyken susmak mı gerekir? Düşmanlar da sizin gibi konuşuyorlar. Bizim muhalefetimizin yararlı mı, zararlı mı olduğu son 2 yılda anlaşılmadı mı? Muhalefet olmasa keyfi yönetimden zevk alan ve yarar sağlayan Baba Ali, her ne zaman keyfi isterse bir adamı azil ve hapsetmekten ya da sürgüne göndermekten vazgeçer mi? Devlet hazinesinden dilediği gibi para dağıtmaktan, her türlü haksızlıktan ve zulümden vazgeçer mi? Eğer basın devleti eleştirmeseydi, Avrupa devletleri bu kadar güçlü olurlar mıydı? Şimdi biz ne yapalım? Rusya bizdeki yönetimin fenalığını söylüyor diye biz yönetimin iyi olduğunu mu söyleyelim? Bu tür yazılar yeni Osmanlıların programlarını ortaya koyan belgelerdi. Mehmet İstanbul'dan ayrılalı 1 yılı aşkın bir zaman olmuştu ama hala Veli Efendi çayırındaki o tartışmayı ve Ayetullah'ın kendilerini ele vermesini unutamamıştı. Bunun hesabı sorulmayacak mıydı? Ayetullah herhangi bir insan değildi, örgütün kuruluşundan beri bu topluluğun gelişmesinde rol oynamış ve yeni Osmanlıların ideolojisinin oluşturulmasına büyük katkıları olmuş bir kişiydi. Ama nasıl olmuş da savaştan vazgeçmiş ve örgüte ihanet etmişti? Bütün devrimci topluluklarda ve özellikle yeraltı örgütlerinde bu tür olaylara rastlanmıştı ama lider durumunda olanların ihaneti insanları karamsarlığa sürüklemiyor muydu? Neydi Ayetullah'ın niyetleri? Demek ki kendisini hiç tanımamışlardı. O kendini iyi ve güvenilir göstermeyi nasıl becermişti? İhanetinin başlangıç tarihi neydi? İlk başlardan beri mi ikili oynuyordu yoksa sonradan mı? Peki neden davadan vazgeçmişti? Görünüşte zayıf bir insan izlenimi veriyordu ama bu görünüş bir karakter zayıflığı gerektirmezdi ki. Motivasyonları ne olursa olsun Ayetullah'ın ihanet yolunu seçtiği kesindi. Örgütü o ele vermişti. İçlerinden kimileri tutuklanmış, kimileri ülkeden kaçmak zorunda kalmış ama kimse onun kılına dokunmamıştı. İşte bunun hesabı verilmeliydi. 1 yıldan beri gurbet ellerde sürünmeleri onun yüzündendi. Mehmet'in aile yaşamı da mahvolmuştu. Nişanlısı Salika ile birlikte vedalaşamadan İstanbul'dan kaçmıştı. Sadrazam Ali Paşa Mehmet'e olan kinini kusarken Salika'nın babasına haber göndererek "Kızınız ne diye böyle bir alçak herifi beklemek zorunda kalsın, ona başka koca bulunamaz mı?" demişti. Mehmet bunları düşündükçe hırsından deli oluyordu. Sonunda kararını verdi, İstanbul'a gidecek ve devrim hainini temizleyecekti. Biliyordu bu kendisi için hiç de kolay bir iş değildi. Ama devrimin kendi yasaları ve kuralları vardı. Bunlar uygulanmazsa devrim nasıl gerçekleşirdi? Hürriyetin çıkmasından 3 hafta sonra Mehmet Paris'ten Floransa'ya geçti. Orada çok sevdiği devrimci İtalyan bir arkadaşı vardı. Joseph Carabaldini onu buldu. Carabaldini bir zamanlar Carbonari gizli örgütünün önde gelen liderlerinden biriydi ama artık köşesine çekilmişti. Mehmet ona yeni Osmanlıların son çalışmalarını ve Ayetullah'tan yedikleri kazığı anlattı. "Bu iş burada bitmez, bunun hesabı verilmelidir," dedi. "Ya sizin aranızdan böyle bir hain çıksaydı ne yapardınız?" "Şüphen mi var, temizlerdik." "Ya sen ne yapmayı düşünüyorsun?" "Senin söylediğini. İstanbul'a gidip bu işi bitireceğim." "Haklısın arkadaş, yolun açık olsun. En doğru işi yapmış olacaksın. Benim yapabileceğim bir şey var mı?" "Olmaz olur mu?" "Var elbette. Beni bir İtalyan gemisine kamarot olarak bindir. İstanbul'da işimi bitirip hemen aynı vapurla döneyim." Hiç sorun değil. İstanbul'a işleyen bir yük gemisinde dostlarım var, seni kaçırırlar. Bu sorunu hemen yarın çözerim. Gerçekten de öyle oldu. Mehmet iki gün Floransa'da kaldıktan sonra Karabaldini ile Cenova'ya gitti. İstanbul'a işleyen gemi limanda yük alıyordu. Karabaldini orada arkadaşlarını buldu. Hepsi onu taparcasına seviyordu. Mehmet devrimciler arasındaki dayanışma ruhuna bir kez daha orada tanık oldu. Karabaldini arkadaşlarına, "Mehmet bizdendir, Osmanlı Devleti'nde devrimin bel kemiğidir. Kendisine yardım etmek görevimizdir. Onu gemiye kamerat olarak alacaksınız ama fazla da çalıştırmayın, kimliğini de kimseye açıklamayın, kaptan bile bilmesin. İstanbul'da iki günde işini bitirip dönecek. Yine kendisini gemiye alıp getirirsiniz," dedi. İki eski dost kucaklaşıp vedalaştılar. Mehmet'e Cenova'daki bir mağazadan kamarot giysileri alındı ve ertesi gün Şilep limandan demir alıp güneye doğru denize açıldı. Yolda Mehmet gemicilerle dost oldu. Onlara kendi serüvenini anlattı. Gemiciler de kendisine Carbonari örgütünde yaşadıkları olayları anlattılar. Gemi ertesi gün Napoli limanına girdi. Oradan yük aldı. Ondan sonra da İstanbul yoluna çıkıldı. 4 gün sonra Şilep Galata rıhtımına yanaştığı zaman Mehmet'in içi içine sığmıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte rıhtıma çıktılar. Mehmet onları bir balıkçı meyhanesine götürdü. Rakılar içildi, mezeler yendi. Hepsi bayıldı bu Türk usulü içki içmeye. Hiç yadırgamadılar. Mehmet'in ilk işi Courrier d'Orient gazetesine gidip Jean Pietri'yi bulmak oldu. Pietri karşısında kamarot kılığında Mehmet'i görünce çok şaşırdı, sarılıp kucaklaştılar. Mehmet ona İstanbul'daki işinin ne olduğunu anlattı. O da, "Aman Mehmetciğim," dedi, "çok dikkatli ol. Kimseye görünme, görüşeceğin kimselere de buraya niçin geldiğini sakın anlatma. Bence hiç eve uğramana da gerek yok. Ağızlarından bir şey kaçırırlarsa yanarsın." Mehmet de öyle yaptı. İstanbul'da göreceği bir kişi daha vardı, Hoca Nasuh Efendi. O örgütten filan değildi ama Mehmet'in ona büyük bir saygısı vardı. Nasuh Efendi, Abdülmecit döneminde özgürlük bayrağını dalgalandırmaya çalıştığı için Midilli'ye sürülmüş, Abdülaziz tahta çıkınca geri dönmüştü. Kendisi doğrudan hiçbir eyleme katılmıyor, devrimcileri destekliyordu. Mehmet'in onun önerilerine ihtiyacı vardı. Tam 24 saat hocanın yanında kaldı, yapacağı işin önemini anlattı. Amacı onun onayını almaktı, sonunda bunu da elde etti. Demek ki yanlış yolda değildi. Artık hedefine, yani Çamlıca Tepesi'ndeki Supi Paşa'nın konağına gönül rahatlığıyla gidebilirdi. Ertesi gün erken saatlerde Çamlıca'da köşkün yakınlarında bir duvar dibine çökerek öldüreceği adamı beklemeye başladı. Supi Paşa ailesinden birçok kimse köşkten çıkıp bir yerlere dağıldı. İçlerinde uzaktan tanıdıkları da vardı, onlara görünmemek için zaman zaman gizlendi. Bir Temmuz günüydü, öğleye doğru hava ısındıkça ısındı, yaprak kımıldamıyordu. Eli bazen cebine uzanıyor, tabancanın namlusunu okşuyordu. Hiç başına böyle bir şey gelmemişti. Demek ki şimdi bir can almak için dakikaları sayıyordu, hem de sonsuz bir şehvetle. Yapacağı işin doğru olup olmadığını bir kez daha düşündü. Bundan şüphe mi vardı? İradesi zayıflıyor muydu acaba? Yalnızlık onu hiç beklemediği bir bunalıma mı sürüklüyordu yoksa? Hayır hayır, asla duygusallığa kapılmaması gerekiyordu. Bu karara çok serin kanlılıkla varmış ve 2 yıldan beri bütün kafasıyla yapacağı işi değerlendirmişti. Kendini adaletli bir yargı kurulu başkanının yerine koydu. Kurulda 2 üye vardı, biri Joseph Carabaldini, öteki de Hoca Nasuh Efendi. Üyelere oylarını sordu. Carabaldini, "Ben idamdan yanayım," diyordu. "Devrim düşmanlarının cezasını vermemiz gerekir. Bu tür hainler her yerde devrim eylemlerini sabote ederler. Bu gibilerini cezalandırmak başka ihanet adaylarına ders olacaktır. Bu alçak herif davaya ihanet etmeseydi belki şimdi siz iktidarda olacaktınız. Sayın Başkan, sen kendi adına değil halkın adına karar vereceksin. Yüzyıllardan beri sömürülen, baskı altında inim inim inleyen halkını düşün. Onların çıkarlarını korumak ve onları özgürlüğe kavuşturmak için bu ahlak düşkününe asla acıma. Devrimin kuralları ve yasaları bunu gerektirir. Sen büyük bir insanlık görevi yapacaksın. İnsan haklarını korumak için insan haklarına düşman olanları bazen feda etmek adaletin gereğidir. Mehmet sonra kurulun öteki üyesi Hoca Nasuh Efendi'ye döndü. Hocam dedi, sizin ilk başlarda bazı tereddütleriniz vardı. Asla kimsenin canını almayacaksın, o canı sen vermedin ki alasın. Bırak kutsal adalet tecelli etsin. Zalimler, hainler er geç cezalarını bulurlar demiştiniz. Ama öyle mi ya hocam? Sizin ilahi adaletiniz bir türlü tecelli etmiyor. İnsanlar ve bütün halklar yüzyıllardan beri bu kutsal adaleti bekliyorlar. Ne zaman gelecek bu Tanrı'nın adaleti? Artık tahammülümüz kalmadı, sabrımız taştı. Cezanın uygulanmasını Tanrı'ya havale edip öteki dünyayı beklemeden kararı biz kendimiz uygulayalım. Ders olsun zalimlere ve hainlere. Hoca Nasuh Efendi'nin Mehmet'in kafasındaki görüntüsü, haklısın Mehmet oğlum dedi. Sen isyan denizinde boğulmuşsun, ben artık ne seni kurtarabilirim ne de ayetullahı. Dinimizde günah işleyeni cezalandırmak diye bir şey yok mudur? Biz buna kısasa kısas diyoruz. Tanrı adildir, güçsüzlerin koruyucusudur. Evet, işte burada güçsüz olan cemaattir, yani millettir, sen onu koruyorsun. Ben Şeyhülislam olsaydım bu durumda cezası idamdır diye fetva verirdim. Ama yine de seni düşünüyorum, parmağın tetiğe nasıl değecek? Elin titremeyecek mi? Yüreğin sızlamayacak mı? Sen burada yargıç durumundasın ama cellat değilsin ki. Bak yine de düşün taşın oğlum, kalbin, duyguların ve aklın ne diyorsa öyle yap. Benden yardım bekleme. Çünkü ben de güçsüzüm ama sana güveniyorum. En iyi kararı sen vereceksin. Mehmet kendi kendine bu amma da zor işmiş dedi. Güçlük şuradan geliyor. Ben hem yargıç hem de cellatım. Sadece yargıç durumunda olsaydım iş çok kolaydı. Kararı açıklar, kalemimi kırar, kürsüden iner giderdim. Oysa şimdi mahkumun gözlerini bağlayıp onu kurşuna dizecek bir manga onbaşısı durumundayım. Yargıcın kafasıyla onbaşının kafası aynı biçimde çalışmıyor ki. İkisinin de duyguları aynı mı? Yargıç düşünüyor, yargılıyor, değerlendiriyor. Ama idam kararını uygulayan manganın çavuşu. Onun hiç seçeneği yok. Ben burada kendimi hiç seçeneği olmayan manga komutanının da yerine koydum. Güçlük oradan geliyor. Düşünüyorum, değerlendiriyorum ama artık hiçbir seçeneğim yok. Mehmet'in beyni zonklamaya başladı. Temmuz güneşi kafasını kavuruyordu sanki. Ter içinde kaldı, mintanı sırtına yapıştı. Hani çamaşırlarını sıksan şıpır şıpır ter damlayacaktı. Alnından yanaklarına ve çenesine ter damlaları süzülüyordu. Duvarın dibine düşen incir ağaçlarının gölgesine sığınarak bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı.